Üsve-i Hasene, en güzel örnek sallallahu aleyhi ve sellem. Takdim eden Ömer Çelik.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Kıymetli dinleyenlerimiz, hepinizi Üsve-i Hasene, en güzel örnek, en güzel insan sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz programından muhabbetlerle, sevgilerle selamlıyorum. Hepinize sıhhat, afiyet, selamet dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Kıymetli dinleyenlerimiz, tabii ki Efendimiz Aleyhisselam her hususta, her konuda bizzat tanımamız gereken, gözümüzün önünde canlandırmamız gereken, adeta karda yürüyen bir insanın izlerini, adımlarını böyle ayak izlerine basa basa takip etmemiz gibi her alanda ayak izlerini takip etmemiz gereken, kendisiyle aynileşmeye, onun haliyle hallenmeye, ahlak ile ahlaklanmaya mecbur olduğumuz vazifemiz bu olan bir mübarek peygamber, Allah'ın en seçkin kulu. Tabii ki yine programımıza şairlerimizin, ediplerimizin Efendimiz Aleyhisselam'a yönelttikleri duygu yüklü, muhabbet yüklü dörtlükleriyle başlamak istiyorum. Yücel İpek şairimiz Vuslat Pınarı diyerek Efendimiz Aleyhisselam'a muhabbetlerini şöyle dillendiriyor. Hak'tan nida geldi, levlake levlak. Bir yetim inciydin günahlardan pak. Ayak bastın, şeref buldu bu toprak. Sevgin ruha hayat veren bir pınar. Babamız Adem'den gelen silsile, ezeli cidale verdi velvele. Dağlar aşan sabır, kahır ve çile, o tohumdan hasıl oldu bu çınar. Seni müjdeledi Musa ve İsa, sana yol açmıştı gerçekte asa. Zulmete mahkumduk nurun olmasa, o nur bir deniz ki yok ona kenar. Senden bahsetmişti Tevrat ve İncil, senden koku aldı Tayr-ı Ebabil. Bu yüzden taşlara hedef oldu fil, tarih bu olayı dehşetli anar. Sen oldun hilkatin asıl sebebi, soyun İbrahim'in asil nesebi. Rabbimizden aldın dersi edebi, o ışık ki hala ruhlarda yanar. Yetimdin büyüttü, yetiştirdi Rab. Kırkına gelmiştin, yetişti hitap. Nurlu feyze kaynak oğlu kitap. İnkar eder ancak sefil ehli nar. Hilkatten rahmete giden yol ehli, İrşadınla yendi küfrü ve cehli. Nizam sende buldu mükemmel şekli, yolumuza hayat seren bir pınar. Kutsaldı eşsizdi çektiğin çile. Hayat verdi feyzin Fırat'a, Nil'e. Kılıncında rahmetlere vesile. O rahmet olmasa yaralar kanar. Övülen ahlakta en yüksek din, en yüksek idin. Huyda eşsiz karakterde tek idin. Hüdaca seçilen tek örnek idin. İmanlı gönüller sevginle kaynar. Yükselişte son basamak miracın. Şefaat yetkindir başında tacın. Cennette meyveler verir ağacın. Kevser ise vuslat veren bir pınar. Böyle şairimiz duygularını Efendimizin örnekliğiyle onun yüceliğini dile getiriyor. Gönüllerimizdeki muhabbet arzumuzu, muhabbetlerimizi de tazeliyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, biz Üsve-i Hasene programında sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kullukta örnek olmasını ve onun da temellerinden Cenab-ı Hakk'ı sevmede, Allah'a muhabbette örnek olmasını dilimiz döndüğü kadar ifade etmeye çalışıyoruz bugünkü dersimizde. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim gerçekten müminlerin Allah'a olan muhabbetlerinin bütün muhabbetleri bastıracak. Aynen güneş doğduğu zaman diğer yıldızların kaybolması gibi, o ilahi muhabbet kalpte doğduğu zaman fani muhabbetler ömrünü tüketecek veya olsa bile silikleşecek, görünmez hale gelecek. Tıpkı güneş ışığının karşısında mum ışığı gibi. Güneş doğunca mum ışığının ne anlamı olabilir? İşte gönüllerimizde kıymetli kardeşlerim, Allah'ın lütfuyla, kendi gayretlerimizle, dua ve niyazımızla Allah muhabbeti, Cenab-ı Hakk'ın sevgisi, muhabbeti kalpte tulu edince, doğunca diğer muhabbetler mum ışığı kadar cılız kalır, hafif kalır ve bir önem ifade etmezler. Aslında Cenab-ı Hak ayet-i kerimede bunu beyan buyuruyor ve istiyor. Gerçek imanın da bir tezahür olarak bunun önemi üzerine duruyor. Bakara suresi 165. ayet-i kerimede bir kısım insanların Allah'tan başka mabutlar, putlar, Allah'a denk mahluklar edindiğini beyan ediyor. Bu doğru bir şey değil. Yani hiçbir varlık put olamaz, ilah olamaz, Rab olamaz. Ama böyle bir günaha giriftar olan maalesef gönüller var, insanlar var. Cenab-ı Hak onları da kurtarsın. Onların kurtuluşu için de tabii ki hepimize büyük vazifeler düşmektedir. Sonra o ayet-i kerimenin başı da şöyle: ve minen nâsi men yettehizu min dunillahi endâden yuhibbûnehum ke hubbillah. Yani Allah'tan başka nitler, ortaklar, Allah'a denk varlıklar ediniyorlar. Onları Allah'ı sevdikleri gibi seviyorlar. Halbuki yani Allah gibi hiçbir şey sevilmez. Onun peşinden de ifade etmek istediğim ayet geliyor. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّا لِلّٰهِ. İman edenler, müminlerde Allah muhabbeti diğer muhabbetlerden daha şiddetlidir. Aşk derecesindedir. Kıymetli kardeşlerim, belki Kur'an-ı Kerim'de aşk kelimesi geçmemektedir. Yani muhabbet geçiyor, ahabbe, yuhibbu ifadeleri geçiyor. Cenab-ı Hakk'ın vedud ismi geçiyor, veddeye veddu fiilleri geçiyor sevmek anlamında. Ama mesela aşk kelimesi geçmiyor. Yani bizim edebiyatımızda, tasavvuf edebiyatımızda yer aldığı gibi Allah'a aşık olmak gibi, ama bir kısım alimlerimiz eşeddu hubben, yani hubbun şiddetli olması ifadesini aşk derecesinde Cenab-ı Hakk'ı sevmek olarak da değerlendiriyorlar. Çünkü aşk kelimesi sarmaşıktan gelmektedir. Sarmaşık ise böyle ya bir ağacı ya bir duvarı başından sonuna kadar sarar ve altını gözetilemeyecek şekilde orasını tamamen kapatır, bürür. Aynı o şekilde ilahi muhabbette kalbi başından sonuna kadar sararak başka bir muhabbette yer bırakmayacak derecede şiddetli olunca buna aşk diye ifade etmekte bir sakınca olmaz kanaatini taşıyorum. Kıymetli kardeşlerim, buradaki vellezine amenu, yani iman edenlerde Allah muhabbeti en şiddetlidir. Çok şiddetlidir. Yani bu eşeddu hubben, muhabbetin yani galeyana gelmesi, muhabbetimin sınır tanımaması, yani o aşkın, muhabbetin kalbi ıstıra etmesi ve bu aşk halinin de kulun her halinde kendini göstermesi. Yani bir fani sevdiğe tutulan bir insan gördüğümüz bir zaman bile, bir delikanlı bir insan gördüğümüz zaman, ya seni bu sevgi ne hale getirmiş? İşte gözlerinin bakışı şöyle, yüzünün duruşu şöyle, halin, oturuşun, kalkışın böyle, sende bir dert var diye anlarız ve takılırız o kardeşlerimize. Şimdi fani bir sevgi insanı bu hale getirirse, alemlerin Rabbini olan gönlün tam teksif olması, muhabbet duyması, tabii ki bunun derecesini, şiddetini ölçmek mümkün değil. Ama böyle bir muhabbet isteniyor işte bizden. Şimdi buradaki muhabbet de bütün müminlerle ilgili bahsediyor ayet-i kerime. Yani normal sıradan müminlerin, ben müminim diyen de böyle muhabbet şiddetli olması gerekirse, bir de kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimizin Habibullah, Allah'ın Habibi, Allah'ın sevgilisi payesini almış olan Efendimiz Aleyhisselam'da bu muhabbetin nasıl tecelli ettiğini, yani hangi boyutlarda bir muhabbet olduğunu gerçekten düşünmek lazım. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselam'ın muhtelif sıfatları var. Yani Nebiyullah, Safiyullah gibi, Halilullah gibi sıfatları var. Bir kısım peygamberlerde o özelliklerde vardır, ortak özellikler vardır. Fakat hiçbir peygamberde Habibullah vasfı yoktur. Efendimiz Aleyhisselam'ın beyanıyla, hani sahabe-i kiram bir ara kendi aralarında bunu konuşuyorlardı. Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde Hazreti Adem'den Safiyullah diye Allah'ın temiz, tertemiz kulu, temizlediği, seçtiği kul diye bahsediliyor. Musa Aleyhisselam'dan Kelimullah, Allah'ın kendisiyle konuştuğu kul diye bahsediliyor. İsa Aleyhisselam'dan Ruhullah, Kelimetullah, Allah'ın ruhu kelimesi diye bahsediliyor. Acaba bizim Efendimizin böyle övgüye değer bir vasfı var mı? Acaba o peygamberler daha ileride mi tarzında? Sahabe-i kiram kendi arasında böyle bir hüzünlerini, endişelerini paylaşırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya geliyor ve buyuruyor ki, ben sizin şu an kendi aranızda ne konuştuğunuzu biliyorum. Yani şahit oldum, dinledim ve hüznünüzü de anlıyorum. Şunu ifade edeyim ki Allah Teala, tamam, İbrahim Aleyhisselam Halilullah, Halil dost edinmiştir. Diğer peygamberlerin de böyle vasıfları vardır. Ama Cenab-ı Hak beni de Habibullah kılmıştır. Yani bu özellik başka hiçbir peygamberde yoktur. Yani Allah'ın Habibi, Habibullah olan sevgili peygamberimizde o ilahi muhabbetin nasıl doğduğunu, nasıl orada bir coşku, muhabbet coşku olduğunu hakikaten böyle dikkatlerimizi tam yönlendirip Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbi pakine yönlendirip onu tasavvura çalışmamız lazım. Tahayyüle çalışmamız lazım ve onu kavramaya çalışmamız lazım kıymetli kardeşlerimiz. İşte Efendimiz Aleyhisselam'daki tecelli eden muhabbeti şairlerimizden meşhur Hakani bir kısım beyitlerinde şöyle dile getiriyor. Tabii ki bütün beyitleri alacak değiliz. Özellikle Efendimizin o muhabbetini dile getiren beyitlerinden birkaç tanesini arz etmek istiyorum. Diyor ki, dil güşa olsa nola çeşmi Resul, kuhli mazâ ile mekhul idi ol. Allah Resulü'nün mübarek gözlerinin insanların gönüllerini fethetmesi çok değildir. Yani o bakışlar Efendimiz Aleyhisselam'ın nazarları, teveccühü, bakışları bir gönle yöneldiği zaman, baktığı zaman o gönülde büyük fütuhatların olması, gönüllerin açılması, oraya hidayet güneşinin doğması, hüzünlerin yerini sürura terk etmesi, bırakması, insanın o nazarlar karşısında bambaşka bir aleme yönelmesi hiç de fazla görecek bir şey değildir. Normaldir. Çünkü o gözler nasıl bir gönle bağlı gözlerdir? Hani söylenir ya, gözler kalbin aynasıdır diye. O gözler nasıl bir aynanın dışa yansıyan camlarıdır? Nasıl bir gönlün temsilcisidir? Nasıl bir gönülden haber vermektedir? Nasıl bir gönlün muhabbetini, aşkını yansıtmaktadır? Tabii onu düşünmek lazım. O Efendimiz Aleyhisselam'ın nazarları. Zira o gözler ayet-i kerimede Necm suresinde beyan olduğu üzere o haşmetli makamda Allah'ı gören Resul'ün gözleri şaşıp da ondan başka bir şeye kaymadı, sağa sola ağmadı diye مَا زَغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. İşte beyitte dile getirilen meza buna işaret ediyor. Ayet-i kerimede Miraç gecesinde Efendimiz Aleyhisselam Yüce Rabbimizin huzuruna davet edildiğinde 7 kat semayı, sidre-i müntehayı, arşı, kürsüyü geçip Yüce Rabbimizin huzuruna çıktığında Cenab-ı Hak ona neyi gösterdiyse, hangi ayetleri gösterdiyse, ki malumunuz Hazreti Ayşe validemizden gelen bir rivayete göre kaynaklarımızda, hadis kaynaklarımızda ve tefsirlerimizde yer alır bu. Bir rivayete göre Efendimiz Aleyhisselam Yüce Allah'ı görmüştür. Bu kitaplarımızda tartışılır, görmüştür. Ben bir nur gördüm buyurmuştur. Yani nurun enni erahu diye okuduğumuz zaman ben bir nur gördüm veya nurun enni erahu diye okuyanlar da rivayeti o şekilde değerlendirenler de Allah bir nurdur, ben onu nasıl görebilirim gibi farklı yorumlar var. Ama şunu da ifade ediyoruz ki rivayetlerde Yüce Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Yüce Rabbimizi görmesine taalluk eden bilgiler yer almaktadır. İşte orada Yüce Rabbimiz ona neyi gösterdiyse, eğer nurunu, zatını gösterdiyse, o gözler başka hiçbir şeye bakmadı, ağmadı, sadece bakılması gereken şeye baktı ve onu gördü. Tabii ki kıymetli kardeşlerim, o gözler hiç haram görmedi, hiç harama bakmadı, Allah'ın razı olmadığı hiçbir şeye bakmadı. O gönül Allah'ın razı olmadığı hiçbir şeyi düşünmedi. Ta küçüklüğünden beri öyle terbiye gördü, yetişti. Dolayısıyla o müstesna gönüldeki o muhabbet, o gözlerdeki o muhabbet çağlayanı tabii ki bambaşka olduğunu anlıyoruz. Yani keşke biz de sahabi-i kiram olsaydık, keşke o nazarlara canlı canlı biz de nail olsaydık, Ebu Bekir olsaydık, Hazreti Ömer olsaydık, Hanzala olsaydık, tabii kim istemez? Ama kardeşlerim, bunun yolu kapanmış değil. Biz de gönül dünyamızda, rüyalarımızda, sünnet-i seniyye ittiba etmek suretiyle de Efendimiz Aleyhisselam'ı kalbimizde, mana dünyamızda iyice yakınlaşarak, tahayyül ederek o nazarlardan istifadeye çalışabiliriz. O yollar kapalı değildir, o yollar açıktır. Dolayısıyla o Allah'a bakıp da hiçbir tarafa dönmeyen, hiçbir tarafa kaymayan o nazarların bir kalbe yöneldiği zaman o kalbi fethetmesi, onu huzurdan huzura, letafetten letafete, halavetten halavete gark etmesi hiç de uzak görecek bir şey değildir diyor şair Hakani. Yine şöyle diyor: görmemiştir rasat engiz-i kader, gözleri gibi hüdayı gözler. Kaderin rasat hanesi, onun gözleri gibi daima Allah'a tahsisi nazar eden başka bir göz görmemiştir. Muttasıl 12 çeşmiş ahbaz, sahayı arşa ederdi pervaz. Hiç şüphe yok ki o şahin gözler, Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek gözleri, o şahin gözler, arş-ı âlâ sahasında avlanmak, ilahi feyiz ve muhabbet şebnemlerini dermek için devamlı olarak cevelan ederdi. O gözler nerelerde dolaşırdı kardeşlerim? Efendimiz Aleyhisselam'ın nazarları gözde nerelerde dolaşırdı, nerelere yönelirdi? Bizim gözlerimiz nerelerde dolaşıyor? Bakışlarımız nerelerin üzerine akıyor? İşte tabii ki onlara dikkat edersek belki kalpte o muhabbetin de oluşması niye oluşuyor, niye oluşmuyor? Bunların da muhasebesini yapabiliriz. Çünkü Mevlana Hazretleri'nin öğüdünü hatırlayalım. Diyor ki Mevlana Hazretleri, evladım diyor, bakıyorum diyor, yıllarca ibadet ettiğin halde, Allah'ı zikrettiğin halde, kendine göre kulluk yapmaya çalıştığın halde bir türlü ambarın buğdayı dolmuyor. Bir türlü kovan su dolmuyor. Dikkat et, bak diyor, acaba ambarının bir tarafları delik mi? Oradan fareler o buğdayı alıp götürüyorlar mı? Kovanın dibi delik mi? Oradan göremediğin o deliklerden doldurmaya çalıştığın sular akıp gidiyor mu? Onlara bir bak. Bak, bir problem var. Çünkü sen uzun yıllardır uğraşıyorsun kulluk yolunda ama bir türlü muvaffak olamıyorsun. Bir türlü gönül sağalmıyor. Gönülde muhabbet dolmuyor. O muhabbet seninle gözükmüyor. Bir bak, bir eksiklik var. Dolayısıyla önce diyor ambarın diliklerini kapat, kovanın diliklerini lehimle, yani kaynak yap ki orada o ibadetlerin, zikirlerin, fikirlerin ve kulluğumuzun feyzi, muhabbeti orada toplanabilsin. Buna da çok büyük ihtiyacımız var. Özellikle gözlerin korunmasına, kulakların korunmasına, kalbin korunmasına da bu açıdan çok büyük ihtiyacımız olduğu anlaşılıyor kıymetli dinleyenlerimiz. Son olarak bir iki beytini daha verelim. Yer verelim Hakani'nin. Masivallah'a nazar etmedi hem, hiç aynında değildi alem. O gözler, Efendimiz Aleyhisselam'ın gözleri, Allah'tan başka hiçbir şeye asla nazar etmemiştir. Zira zerreden küreye bütün kainat Efendimizin nazarında bir hiç mesabesindeydi. Yani şu, yani hiç kimseye bakmamıştır anlamında değil tabi bu. Baktığı her şeye Allah için bakmıştır. Baktığı her şey helaldir. Baktığı her şey Cenab-ı Hakk'ın rızasının olduğu bir bakıştır. Dolayısıyla Allah'ın rızası dışında bir bakışı olmamıştır. Ateşi çeşmi cemali ezeli, odlara yakmış idi ol güzeli. Allah Teala'nın ezeli olan cemalinin alevi, Allah Teala'nın ezeli olan cemalinin alevi, güzeller güzel Efendimizin sinesini ateşlere yandırmıştı. Orada büyük bir muhabbet çağlayanı söz konusu idi. İşte kıymetli kardeşlerim, bu beyitle dile getirilen Efendimiz Aleyhisselam'ın yüreğindeki, kalbindeki o muhabbete biz de ne kadar muhtacız. O muhabbetten dermeye, oradan nasipler almaya biz de ne kadar muhtacız. Habib-i Ekrem Efendimizin Allah'a olan muhabbeti işte hep böyleydi. Diri haldeydi. Ona olan bu eşsiz muhabbeti sebebiyle yaratılan her şeye büyük alaka gösterir ve onları Rabbini hatırlamaya birer vesile sayardı. Allah'a yaklaşmak maksadıyla ilahi fermanla vuku bulan her yeni tecelliye aşina olmayı isterdi. Zira bir varlığa duyulan muhabbet arttıkça bu muhabbetten o varlığa herhangi bir nispeti, yakınlığı veya alakası olan her şeye o yakınlık derecesinde bir pay isabet eder. Tıpkı Mecnun'un, Leyla'nın köyünün kelbine gösterdiği alaka gibi. Bununla alakalı bir güzel nükteyi sahabe-i kiramdan Efendimiz Aleyhisselam'ın hadimlerinden ve aşıklarından Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle naklediyor. Diyor ki Hazreti Enes, bir defasında biz Allah Resulü ile beraber iken yağmur yağmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yağmurun bedenine isabet etmesi için omuzunu açtı. Biz yağmur yağdığı zaman hemen şemsiyeyi açıyoruz, hemen koşuyoruz. Yani böyle bu Allah'tan gelen bu rahmet başıma, ayaklarım üstüme değsin diye bunun Rabbiyle ahdi yenidir. Allah'ın emrini yeni aldı, geliyor. Bunda Rabbimizin bir ol, kün emrinin tecellisi var diye böyle düşünemiyoruz. Ama bundan sonra böyle düşünmemiz gerekecek. Çünkü Efendimiz böyle yapıyor. Resul Efendimiz aleyhisselam çok hoşlanıyor yağmurun yağmasından ve omuzunu açıyorlar. Yani yağmur bedenime isabet etsin, üzerime yağsın diye omuzlarını, mübarek omuzlarını açıyorlar. Sahabe-i kiram, ya Resulallah, niçin böyle yaptınız diye soruyorlar. Efendimiz aleyhisselam şöyle cevap veriyor. Bu rahmetin Rabbi ile olan münasebeti henüz yeni de ondan böyle yaptım. Yani Allah'ı marifetullah, kıymetli kardeşlerim, yani tek yönlü bir şey değil. Yani her şeyde, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şeyde, Cenab-ı Hakk'ın tecelli ettiği her şeyde, yeryüzündeki bütün mahlukat üzerinde, ya ki bunlar Yüce Rabbimizin fiili ayetleridir, kevni ayetleridir. Olan biten her şeyde, bir sabahın tam yerinin ağarmasında, bir akşamleyin güneşin batışında, bir yıldızın doğuşunda, ayın o parlaklığıyla gökyüzünü süslendirmesinde, bir yağmurun yağmasında, bir kuşun ötüşünde, bir çiçeğin açışında, bütün bunları hep Yüce Rabbimizin bir tecellisi, taze, yeni ol emrinin bir tecellisi olarak görüp, oradan hareketle de Yüce Rabbimize olan muhabbetimizi tazelemek ve arz etmek imkanımız var. Bunlar aslında Kur'an-ı Kerim hep bizi böyle bir tefekküre davet ediyor. Yüce Rabbimiz bizi kendi varlığımız üzerindeki olan biten tecellileri tefekküre davet ediyor. Kainatta belki milyarlarca tecelli var. Her birini ulaşabildiğimiz kadar, fark edebildiğimiz kadar fark edip, bundan hareketle Yüce Rabbimizin esması üzerine tefekkür edip, Allah olan muhabbetini tazelemeye davet ediyor. Kur'an-ı Kerim'in her bir ayeti ayrı ayrı Yüce Rabbimizin bir ismini, bir vasfını, bir fiilini dile getirerek hep bize Allah'ı hatırlatıyor ve Allah olan imanımızı, muhabbetimizi tazelemeye, onun telkinini yapıyor. Dolayısıyla burada Efendimiz Aleyhisselam bir örnek veriyor sadece ve o misalle beraber de Rabbi ile hadisu ahdin bi Rabbihi, hadiste geçen ifade de böyle, bunun diyor Rabbi ile olan muahedesi, anlaşması, Allah'ın ona emredip o da Allah'ın emrini tutması henüz yeni, yeni, taze, bu tazelikten istifade edelim diye o muhabbetin burada da bir tecellisini görmüş oluyoruz. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, muhabbetin şumulünü merkezinde sevilen varlık olmak üzere yakın ve uzak bütün varlıkları ihtiva edecek şekilde bir daire gibi sonsuza kadar genişletmek mümkündür. Ama hepsi ilahi muhabbete bağlı olarak, belki Yunus Emre'mizin yaratılanı hoş gör yaratandan ötürü mısralarıyla dile getirdiği bu muhabbeti belki bir aşkı mutlak olarak değerlendirebiliriz ve bunun da en kamil manada Efendimiz'e tecelli ettiğini söyleyebiliriz. Yine Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının Cenab-ı Hakk'a duydukları deruni muhabbetin artmasında ve tazeliğini korumasında zaman zaman nazil olan ilahi vahyin mühim bir tesiri olduğunu görüyoruz. Hakikaten hani Kur'an-ı Kerim ayetleri bir anda inmiyor, parça parça iniyor Efendimiz Aleyhisselam'a. 23 yıl gece, gündüz, seferde, hazarda, uykuda, uyanıkken her halde ayetler inmeye devam ediyor. Ve inen bu her bir ayet aynı zamanda Efendimizin gönlündeki Allah'a bağlılığı, muhabbeti tazeliyor, heyecanları tazeliyor, kalbindeki hüznü, üzüntüyü, daralmayı gideriyor. hep muhabbetin canlanmasına vesile oluyor. Sahabe-i kiram da bu şekilde sıkıntılar gidiyor ve Allah ile olan irtibatları tazeleniyor ve gönüllerinde ilahi muhabbetin kaynamasına, parlamasına vesile oluyor. Gerçekten biz de tabii o ayetleri okurken, Efendimizin sözlerini okurken, bir Allah dostunun sohbetini dinlerken, güzel faydalı kitapları okurken, Allah adına yapılan her bir telkinin de gönlümüzde o muhabbetin parıldamasına, parlamasına vesile olduğunu hissediyoruz. Daha fazla hissetmemiz gerekiyor. Bununla ilgili, yani bu inen ayetlerin Efendimiz Aleyhisselam'ın gönlünde, sahabenin gönlünde nasıl bir muhabbet tazelenmesine sebep olduğunu, ayetler karşısında nasıl gönüllerin taptaze olduğu, duyguların tazelendiği, yıkandığı, arındığı, temizlendiği, heyecanların tazelendiği, tazelendiğini bir misal üzerinden anlatmak gerekirse, çok ibretli bir misal var burada muhterem dinleyenlerimiz. Onu siz değerli kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Yani bir annemizin, bir hanım sahabinin Efendimiz'e bakışı, vahye bakışı, ayetlere bakışı, o vahyin ne kadar büyük bir nimet-i ilahi olduğunu fark etmesi, bunun Efendimiz hayattayken onun lezzetini, hazzını doya doya yaşaması, ondan mahrum kaldığı zaman onun hüznünü, üzüntüsünü iliklerine kadar hissetmesi, yani adeta o vahiyle hemhal olması açısından çok ibretli bir misaldir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer radıyallahu anhuma beraberce Hazreti Ebubekir Efendimiz diyor ki, ya Ömer kalk diyor, Efendimizin yakını olan Ümmü Eymen'e gidelim. Resulullah'ın yaptığı gibi biz de onu ziyaret edelim diye bir teklifte bulundu. Ve kalktılar beraberce o mübarek iki mübarek sahabi, Allah onlardan razı olsun, Cenab-ı Hak şefaatlerini bize nasip eylesin. Kalktılar, Ümmü Eymen radıyallahu anh'ın yanına vardılar. Fakat orada bir manzarayla karşılaştılar. Ümmü Eymen validemiz o iki mübarek sahabeyi görür görmez ağlamaya başladı. Tabi onlar şaşırdılar. Dediler ki, niçin ağlıyorsun? Efendimiz için Allah katındaki nimetin çok daha hayırlı olduğunu bilmiyor musun? Yani sandılar ki Efendimiz Aleyhisselam vefat etti ve ağlaması Efendimizin vefatı sebebiyle ve onu teselli etmek maksadıyla da, yani biliyorsun ki Efendimiz dünyada tabii ki makamı yüksekti ama dünyanın sıkıntıları vardı, hastalıkları vardı, başka problemleri vardı. Bu sıkıntı dünyadan o kurtuldu ve Allah katında da çok yüksek bir değeri, makamı var. Dolayısıyla orada huzur içerisinde bulunuyor. Dolayısıyla bunu efendim dert edip de çok ağlama, üzülmene gerek yok demek istediler. Bunun üzerine Ümmü Eymen annemiz şu ifadede bulundu. Ben onun için ağlamıyorum. Allah katındaki nimetlerin Efendimiz için elbette daha hayırlı olduğunu biliyorum. Ben vahyin kesilmiş olmasından dolayı ağlıyorum. Ben vahyin kesilmiş olmasından dolayı ağlıyorum dedi. Onun bu ince düşüncesi Hazreti Ebubekir'i ve Hazreti Ömer'i de duygulandırdı ve onlar da Ümmü Eymen'le beraber ağlamaya başladılar. Yani o demek ki gelen ayetler, Rabbimizden gelen o taptaze yeni vahiy parçaları ayetler, o İslam toplumunda, sahabe toplumunda nasıl bir tazelenmeye, nasıl bir o muhabbetlerin, imanın tazelenmesine sebep oluyor. Zaten kıymetli kardeşlerim, bunu konuşmalarımızda yeri hatırlatıyoruz. Çünkü bunlara, yani Allah'ın dinini öğrenme, Allah'ın kitabına sarılma, Allah'ın peygamberine bütün gücümüzle öğrenip sarılma noktasında bu telkinlere ihtiyacımız olduğu için zaman zaman yine belirtmekte fayda var. Sahabe-i kiramın o ayetlere, vahye bakışı bambaşkaydı. Hepsi şunu söylüyorlar. Biz diyorlar, Efendimiz Aleyhisselam'a bir ayet geldiği zaman bizi toplayıp da ey ashabım gelin Allah bana bir vahiy gönderdi, ayet gönderdi, şimdi onu size okuyacağım dediği zaman böyle bütün aşkımızla, sevgimizle oraya toplanırdık. Ve o ayeti kerimeyi alır almaz da alır mescidin kenarına oturur, etrafına oturur ve aç insanların, günlerce aç susuz insanların böyle sevdikleri, beğendikleri bir sofranın etrafına oturup da onu böyle hayranlıkla izleyip yemeleri gibi ayetler üzerinde böyle derinden deriye bu ayet ne söylüyor, bu hadis ne söylüyor, bu din Allah bizden ne istiyor diye bunu diyor, bu iştiyakla yapardık. Sahabenin hali böyleydi. Yani ben nasıl bir yol bulur da bu ayetten dediğini yapmam. Ben nasıl bir yol, bir efendim patika yol bulur da İstanbul emrini işte ihmal ederim, yapmam tarzında tersinden bir yaklaşım söz konusu değildi. Dolayısıyla bu sahabenin haliydi. Bu hale bizim de ihtiyacımız var. Ayetlere bu şekilde gönül vermeye, onunla tazelenmeye bizim de şüphesiz ihtiyacımız var. Yine bu kelam-ı ilahi vesilesiyle Allah Teala'ya muhabbetini izhar eden sahabilerden birinin de kıssası şu şekildedir. Yani her bir şey aslında bizi ilahi muhabbete götürebilir. Efendimiz Aleyhisselam böyle yapmıştır. Sahabenin halini hep böyle değerlendirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sahabeyi bir seriyenin başında komutan olarak göndermişti. Arkadaşlarına namaz kıldırıyor. Ancak kıraatini, yani namazda birinci rekatta bir sure okuyor veya Kur'an'dan ayetler okuyor. İkinci rekatta mutlaka İhlas suresini okuyor. Her defasında ama. Yani kıraatini her defasında İhlas, Kul huvallahu ehad, Allahu samet suresiyle bitiriyor. Döndükleri vakit oradaki bulunan kafile, grup kişiyi Allah Resulüne anlattılar. Ya Resulallah, böyle birisini başımıza tayin ettin. O da başka sure bilmiyormuş gibi işte birinci rekatta bir şey okuyor, peşinden ikinci, her ikinci rekatta İhlas suresini okuyor. Onu okuyor. Efendimiz Aleyhisselam, o zaman gidin ona niçin böyle yaptığını sorun buyurdu. Arkadaşlara bunun sebebini sorduklarında sahabi şu o güzel bir cevap veriyor. Bu sure, İhlas suresi, Rahman'ın vasıflarını, Allah Celle Celaluhu'nun vasıflarını anlatmaktadır. Bu yüzden onu okumayı seviyorum cevabını verdi. Yani çünkü Allah'ı anlatıyor. Allah'ın birliğini, samet oluşunu, onun doğmadığını, doğurmadığını, ona denk bir şey olmadığını Allah'ı tanıtıyor. Yani insana marifetullah'ı öğretiyor, marifetullah'a götürüyor. Dolayısıyla onu okumayı çok seviyorum diyor. Allah için, Allah sevgisinden dolayı onu okuduğunu ifade ediyor. Bunu haber verdiklerinde Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Ona söyleyin, Allah da onu seviyor. Dolayısıyla bir insan bir şeyi Allah için severse, bir şeyi Allah için yaparsa, o Allah için yapmış olduğu şeylerde o kişi Allah'ın muhabbetine götürüyor. Allah'ın sevgisine götürüyor. Zaten Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de yani neyi sevdiğini, neyi sevmediğini, hangi kimi sevdiğini, hangi vasıfları sevdiğini de ifade etmek suretiyle, yani kul Allah'ın sevdiği şeyleri yapmak suretiyle o sevgiye erişir. Allah'ın sevmediği şeylere uzak durmak suretiyle o sevgiye erişir. Bu da ilahi muhabbete erişmenin Efendimizin beyanıyla bir önemli yolu olmuş oluyor. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü beraberliğimizi yine bu çerçevede çizdiğim doğrultuda Mevlana Hazretleri'nin Efendimiz Aleyhisselam'ın gönlüne akseden Cenab-ı Hak Allah muhabbetini dile getiren sözleriyle tamamlamak istiyorum. Ayetlere bahsettik, hadislerden bahsettik. Bir manada onları da değerlendiren bir açıklaması Mevlana Hazretleri'nin, diyor ki, Miraç gecesi Efendimiz Aleyhisselam onu görebilmek için 7 kat göğün ufukları hurilerle, peygamberlerin, ermişlerin ruhlarıyla dolmuştu. Efendimiz'i görebilmek için. Miraç gecesi Efendimiz'i görebilmek için 7 kat göğün ufukları hurilerle, peygamberlerin, ermişlerin ruhlarıyla dolmuştu. Bu hurilerin her biri ona hoş görünmek için süslenmişti. Fakat onda, Efendimiz Aleyhisselam'da dost düşüncesinden, yani Allah sevgisinden başka hiçbir sevda yoktu. O Allah'ın büyüklüğü, kudreti ve sevgisiyle öyle dolmuştu ki Allah'a en yakın olanlar bile oraya yol bulamazlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz buyurmuştu ki, benim Allah ile öyle anlarım olur ki, ona ne bir mukarrep melek ne de herhangi bir peygamber vakıf olamaz. Benim Allah ile öyle anlarım olur ki, ona o beraberliğimize ne bir mukarrep yani Allah'a çok yakın olan melek ne de herhangi bir peygamber vakıf olamaz. Artık bunu siz düşünün. Yine Efendimiz, gözümüz haktan başkasına meyletmedi, bakmadı. Bizim gözümüz kuzgunlar gibi dünya leşine kaymamıştır. Bizim gözümüz kuzgunlar gibi dünya leşine kaymamıştır. Biz cümle alemi renklendiren, güzelleştiren Hakk'ın mesleğiyiz, bağın, bahçenin değil buyurmuştur. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam'da tecelli eden bu ilahi muhabbet, bunun misallerini dilimiz döndüğü kadar ifade etmeye çalışıyoruz. Cenab-ı Hak bizlere de o muhabbetinden, Efendimizin gönlünde tecelli eden o ilahi muhabbetten paylar nasipler versin diye bir duayla bitirmek istiyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
Erkam Radyo'da Ömer Çelik'in takdimiyle Üsve-i Hasene En Güzel Örnek programını dinlediniz.